Ayrım 9.
Yayımlanmadığı için zamanında bilinmeyen ve tabiatıyla Avrupa'yı Türk tiyatro edebiyatının meydana gelişinde hiçbir tesire de sahip bulunmayan bu eserden sonra tiyatro eserlerinin aralıksız olarak ortaya çıkışı 1860-1880 arasındadır. Bu 20 yıl içinde Türk tiyatro edebiyatı çok hızlı bir gelişme gösterir. Şinasi, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Ali Bey, Ali Haydar Bey, Ebu Ziya Tevfik, Manastırlı Rıfat, Hasan Bedrettin, Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamit bu dönemin en verimli yazarlarıdır. İkinci Abdülhamit devrinde ciddi sahne eserlerinin oynanmasına müsaade edilmemesi yüzünden 1880'den sonra piyes yazmaya karşı da rağbet azalmış ve ancak 1908'den sonra rağbet yeniden başlayabilmiştir. Tanzimat tiyatrosunda da Tanzimat'ın prensiplerine uygun olarak sosyal eğitimin genellikle ön planda yer aldığı görülür. Bu gayeye bazen de sosyal aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak suretiyle varılmak istenir. Fakat sosyal meseleler daha çok aile çerçevesi içinde kalmıştır. Bu da yazarların sosyal yaşayışı gözleme ve inceleme alışkanlığına henüz gereği gibi sahip bulunamayışlarındandır. Konuları Doğu ve İslam tarihinden alınmış olan bazı piyeslerde olayların aynı zamanda ihtişamlı oluşlarına gösterilen dikkat ise romantik tiyatrodan gelen tesirle ilgilidir. Bu tesir 1870'ten sonra başladığı için daha önce komedilerin çoğunlukta olmalarına karşılık bu tarihten sonra dram çeşidi daha büyük bir rağbet görmeye başlar. Ancak romantik dramda ferdi ihtiraslar büyük bir yer tuttuklarından tarihi temalara değer veren Tanzimat tiyatro yazarları, Türk tiyatrosunun daha çekici olan, ferdi konulara yönelmesini önlemek maksadıyla milli tiyatro adını verdikleri bir tiyatro çeşidi çıkarmışlar ve bununla da konularını İslam tarihinden veya Osmanlı İmparatorluğundaki Müslüman azınlıkların hayatından alan piyesleri kastetmişlerdir. Türklerce yaşayış özellikleri az bilinen etnik toplulukların yaşayışlarını anlatan bu eserler, böylece bir yandan hafif bir egzotizme büründükleri gibi, bir yandan da ister istemez bir örf ve adet piyesi haline de gelmişlerdir. Tanzimat tiyatrosunda dil ve üslup 1880'e kadar henüz işlek olmamakla beraber konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır. Fakat bu tarihten sonra diğer edebi türlerde de olduğu gibi, tabiliğini gittikçe kaybetmiş ve hele Abdülhak Hamid'in eserlerinde çok yüklü ve yapma bir duruma gelmiştir. Piyes tekniği bu devir tiyatrosunun şüphesiz en zayıf yönüdür. Bu ise yeni türdeki bilgi ve deneme yetersizliğinin tabii sonucu sayılmak gerekir. Bununla beraber bu durumu ile de eğer devrin siyasi şartları önüne şiddetle geçip onu durdurmasaydı, Tanzimat tiyatrosunun Türk tiyatrosunun geleceği için çok ümitli olacağı tahmin ve kabul edilebilir. Büyük bir hızla serpildiği sırada bu fidanın kurumaya mahkum edilmesi, Türk tiyatrosunun geleceği üzerinde çok kötü tesirler yapmış ve onun oldukça uzun bir süre Türk edebiyatının en zayıf yönü olmasına sebep olmuştur. Tanzimat devrinin ilk tiyatro eseri olan ve Hayrullah Efendi, ölümü 1866'ya ait bulunan Hikaye-i İbrahim Paşa ve İbrahim-i Gülşen'i, 1965. Vakasını Kanuni devrinden alan 4 perdeden ve 11 tablodan oluşan küçük bir dramdır. Kanuni'nin Bağdat Seferi 1534 sırasında ordu defterdarı İskender Çelebi'yi haksız yere idam ettirdiği ve saltanat hırsına kapıldığı için Kanuni tarafından 1536'da idam edilen Sadrazam İbrahim Paşa ile aynı devirde Mısır'da büyük ün salmış mutasavvıflardan İbrahim Gülşeni'nin ve Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın şahsiyetleri birbirine karıştırılarak, Osmanlı İmparatorluğu için asıl tehlikenin sonuncusundan geleceği söylenmek istenen bu piyeste, tarihi atmosferi tamamlamak için dil ve üslubunda 16. asıra uydurulmasına çalışılmıştır. Piyes tekniği pek basit olduğu için vakada bazı karışıklıklar da göze çarpmaktadır. Tanzimat tiyatrosunun ikinci eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi adındaki bir perdelik komedisidir. 1859'da yazılıp 1860'da ilk defa Tercemanı Ahval'de sayı 2-5. Tefrika suretiyle yayımlanan bu eser aynı yıl kitap halinde de çıktı. Önce iki perde olarak düşünülmüş iken yazarın açıklamadığı bir sebeple bir perdeye indirilen bu komedinin konusu birbirini görmeden görücü usulüyle evlenme adetidir. Vaka basit olmakla beraber oldukça sağlam bir kuruluştadır. Bu kuruluşta ise hem yerli ve hem de yabancı unsurların tesirlerini bulmak mümkündür. Böylece vaka ve karakterlerindeki değişmezliğin ve belli bir metne tam olarak bağlı bulunmayışının dışında bir tiyatro eserinin bütün vasıflarını taşıyan orta oyunu ile Molière komedilerinin tesirleri eserde yan yana yer alırlar. Oyunun belli ve edebi bir metin halinde oluşu, karakterlerinin orta oyununun karakterlerinden ayrılışı ve vakasının geliştirilme tarzı bakımlarından batılı olan bu eser, vakasının başlıca iki kişice yürütülmesi, değişik halk tabakalarından yerli karakterlerin canlandırılışı gibi orta oyununa ait özellikleri ile de yerlidir. Bunlardan başka orta oyununun bazı terimlerine de eserde yer verilmiştir. Eserin böyle bir yapıda oluşu, yazarın orta oyununa alışık olan Türk seyircisini yadırgatmadan batılı tiyatroya ısındırmak veya yerli özellikleri feda etmemek için batı tiyatrosundan sadece orta oyununda bulunmayan yönleri almakla yetinmek gibi düşüncelerle hareket etmesinden gelmiş olabilir. Bir tiyatro eseri yazmak isteği ise hem tiyatronun o sıralarda halkta görmekte olduğu büyük rağbetten hem de tiyatronun kitleye hitap bakımından taşıdığı üstünlüğün yazarca anlaşılmasından doğmuş olarak kabul edilmelidir. Sırf topluluğa hitap imkanlarına daha geniş ölçüde sahip olabilmek için gazeteciliğe girişen Şinasi'nin bu imkana edebi türler içinde en çok sahip bulunan tiyatroyu ihmal edemeyişi çok tabiidir. Şinasi'nin diğer edebi türleri olduğu gibi tiyatro türünü de halka belli düşünce ve bilgileri aşılamak için bir araç olarak saydığı, bu sebeple makaleleri gibi bu piyesini de bil iltizam, lisanı avam üzere yazdığını, gerekli gördüğü için halkın diliyle yazdığını söylemesinden de açıkça anlaşılıyor. Türk tiyatro edebiyatının komedi çeşidindeki bu ilk denemesi, dram çeşidindeki ilk deneme olan Hayrullah Efendi'nin piyesine göre teknik bakımdan çok daha ileridedir. Şinasi bütün çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmasında da hedefli, şuurlu ve planlıdır. Bu denemenin yayımlanması zamanla tesirini göstermiş ve tiyatrodan zevk alan aydın gençlere yeni denemeler yapmaları için teşvik edici olmuştur. Böylece 1866'dan başlayarak Türk tiyatro edebiyatının yeni bir çaba dönemine girdiği görülür. Şair evlenmesinin basıldığı 1860 yılı ile 1866 yılı arasında yazılmış başka tiyatro eserleri de bulunup bulunmadığı henüz kesin olarak anlaşılabilmiş değildir. 1866'da Türk tiyatrosunun ilk manzum piyesi ile karşılaşırız. Piyesin yazarı Ali Haydar 1836-1913, Posta ve Telgraf Nazırı Sağır Ahmet Bey'in oğlu ve Yeni Osmanlılardan Mehmet Bey'in büyük kardeşidir. Sergüzeşti Perviz 1866, Sasaniyah hükümdarlarından 2. Erzas'ın Sergüzeşti 1866, Rüya Oyunu 1876 adlı piyesleri basılmıştır. Bunlardan ilk ikisi trajedi olarak yazılmıştır. Yazar birincisinin ön sözünde Türk tiyatrosuna ilk trajediyi kazandırdığını söylüyor ve bu tarzın devamını diliyor. Klasik trajediye şeklende uymak için eserlerini manzum olarak yazmayı düşünmüştür. Ancak birinci eserin kuruluşu ve teması daha çok dram karakteri taşıyor. Bu piyeslerin manzum tiyatro çeşidi olarak henüz ilk denemeler olmaları ve yazarın nazım tekniğine gereği gibi hakim bulunmayışı, dili ve üslubu yer yer sataklamış ve cansızlaştırmıştır. Üçüncü eser ise vakası ve kuruluşu basit, iki perdelik bir komedidir. Tanzimat devrinde tiyatro edebiyatının asıl verimli yılları ise 1870-1880 yılları olduğunu söylemek mümkündür. Bu yıllarda ilk ciddi Türk sahnesi olan Osmanlı tiyatrosu çalışmalarına büyük bir dikkat ve çaba ile devam ettiği gibi Türk yazarlarının piyes yazma hevesleri de günden güne çoğalmıştır. Bu genç yazarların bir kısmı Namık Kemal, Ali Bey, Nuri Bey, Halet Bey, Osmanlı tiyatrosunun edebi heyetine de girmek suretiyle tiyatronun çalışmalarını daha ciddi bir kontrol altına aldılar. Bir yandan bu tiyatroda oynanmak üzere hazırlanan tercüme piyeslerin redaksiyonunu yaparlarken bir yandan da kendileri piyes yazmaya başladılar. Bunlar arasında ilk tiyatro eseri veren Ali Bey 1844-1899, Mürşit'tir. Mutasarrıflık ve valiliklerde bulunmuş olan Ali Bey bir ara Düğün-ü Umumiye Direktörlüğü'nde de bulunduğu için direktör diye de anılır. Kokona Yatıyor 1870, Misafiri İstiskal 1870 ve Geveze Berber 1872 adlı 3 komedisinden başka Letafet 1899 adlı bir de opereti vardır. Komedilerinin orta oyunu ile ilgili yönleri olmayıp tamamıyla batılı komedi kuruluşundadırlar. Bunların sosyal meselelere dokunan yönleri pek çoktur. Daha çok basit birer karakter komedisi mahiyetindedirler ve bu tarzın Türk tiyatrosunda ilk örneklerini verirler. 1870'ten sonra piyes yazmayı deneyenlerden biri de Recaizade Ekrem'dir. İlk denemesini Afife Angelik 1870 ile yaptı. Atala yahut Amerika Vahşileri adlı ikinci denemesinin ön sözünde Afife Angelik'in ilk Türkçe dram olduğunu söyler. Hayrullah Efendi'nin piyesi o tarihte henüz yayımlanmamış olduğu için yazarın böyle bir iddiada bulunabilmesi tabiidir. Kocasının yokluğu sırasında uşağının tecavüz teşebbüslerine karşı direnmiş genç bir kadının hikayesini anlatan dört perdelik ve şahısları Fransız olan bu basit dramın vakasının nereden alındığı henüz belli değildir. İsimler yabancı olduğu için eserin bir tercüme olması da gerekmez. Dilinde ve üslubunda bir tercüme kokusu bulunmakla beraber, tercüme olduğu hakkında hiçbir kayda rastlanamadığı gibi, tersine olarak, kitabın kapağında ve ayrıca yayımlandığı sıradaki bir gazete ilanında telif diye gösterilmesi, onun vakasını Fransa'da geçmiş gerçek bir zabıta olayından veya bir Fransız hikayesinden alan bir eser olması ihtimalini üstünleştirmektedir. Yazarın üçüncü tiyatro eseri Vuslat 1874 sonlarıdır. Ancak bu arada yazar başka bir deneme daha yapmış, Fransız yazarı Chateaubriand'dan 1872 yılı başlarında Türkçe'ye çevirdiği Atala romanını piyes haline sokarak ayrıca bastırmıştır. 1874 başları. Yazar romandan piyes çıkarmanın Türkçedeki ilk denemesi olan bu eserinde Afife Angelik'e göre piyes tekniğini çok daha iyi kavramaya başladığını göstermiş, ön sözündeki ifadesiyle bu denemesinde bu nevi asarın bugünkü günde en güzidelerinden ahsü iktibas olunmuş usulleri uygulamıştır. Yazarın bu dikkatli çabaları yemişini vermekte gecikmemiş ve bundan sonra yazdığı Vuslat'ta tekniğe hakimiyeti daha da artmıştır. Namık Kemal'in daha önce yayımlanan Zavallı Çocuk adlı piyesinde olduğu gibi evlenmede ana babanın değil evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği şeklindeki küçük bir sosyal meseleyi ele alan bu dramın ön sözünde Ekrem, evvelki denemelerinde yerli olayların ve ifadelerin yer almayışı dolayısıyla bazı haklı tenkitlere uğradığını, bu gibi eserler milli ahlak ve adetlerimize uymadığı cihetle tiyatro türünde gücünü gereği gibi gösterebilmek için milli bir piyes yazması gerektiğinin kendisine söylendiğini ve bu tavsiyeye uyup bir milli piyes denemesi olarak Vuslat'ı yazdığını belirtiyor. Burada dikkate değer mühim bir nokta, devrinin başlıca tiyatro yazarlarının aksine olarak milli piyes meselesinde Ekrem'in normal bir anlayışa sahip bulunuşudur. Şinasi ile başlayıp N.Kemal ile devam eden ve içinde yaşanılan çevrenin meselelerini ele almaya doğru yönelen bu gidişin sonradan çok aykırı bir anlayışa yönelişi yüzünden Türk tiyatro edebiyatının kaybı büyük olmuştur. Ancak Vuslat'ın Zavallı Çocuk'taki temayı aynen tekrarlaması ve karakterlerin arasında da bazı benzerlikler bulunması eserinin değerini oldukça azaltmıştır. Piyesin en büyük başarısı sahne dilinde gösterdiği büyük gelişmedir. Konuşmalardaki tabiilik Kemal'in piyeslerine göre de çok daha ileridir. Ekrem ölümünden sonra basıldığı için yazılış tarihi belli olmayan ve vakasını Binbir Gündüz hikayelerinden alan Çok Bilen Çok Yanılır 1914 adlı komedisinde modern tiyatro eserinin bütün özelliklerini gerçekleştirmiş ve böylece Tanzimat devrinin en iyi tiyatro yazarları arasına girmiştir. Aynı tarihlerde tiyatroya geniş bir değer vererek bir yandan Osmanlı tiyatrosunun modern bir tiyatro haline gelmesi için büyük çaba harcayan Namık Kemal, bir yandan da aynı tiyatroda oynanmak üzere piyesler yazmakta da gecikmedi. Avrupa'ya kaçıncaya kadar Mayıs 1867, yalnız şiir ve politika ile uğraşan Kemal, Döndükten sonra tiyatro ile de yakından ilgilenmeye başladı. Avrupa'ya gitmeden önce hiç şüphesiz tiyatro hakkında da bir fikri vardı. İstanbul'daki tiyatroların oyunlarını görmüştü. Tiyatroyu ciddiye alan Osmanlı Tiyatrosu ise ancak 1867-1868 mevsiminde açılabilmişti. Bunun içindir ki Kemal ancak Avrupa'ya kaçtıktan sonra ciddi sahne eserlerinin seyircisi olabildi ve tiyatronun gerçek değerini kısa zamanda daha iyi kavrayabildi. Orada tiyatro sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda seyircilerin kültür seviyesini yükselten ciddi bir olaydı. Tiyatronun bu yönü Kemal'i hayran bıraktı. Her gün binlerce insana hitap eden bu müesseseler adeta birer okuldu. O sırada Paris'ten yazdığı bir mektupta tiyatronun ahlak ve lisan mektebi oluşunu dikkatle belirtir. Edebi çalışmalarında Tanzimat'ın sosyal prensiplerine bağlı bulunan Kemal'in tiyatroyu da bu yönden görmesi kadar tabii bir şey olamaz. Ona göre ciddi tiyatro eseri seçkin bir topluluğa belli düşünceleri aşılamak için en faydalı eğlence idi. Avrupa'dan böyle bir inançla dönen Kemal 1872 yılı sonlarında Osmanlı Tiyatrosu'nun edebi heyetine girdiği gibi birkaç ay sonra da ilk piyesi olan Vatan yahut Silistre 1873'yi de yazdı. 1 Nisan 1873 günü oynanan ve bir hafta sonra yazarının Kıbrıs'taki Magosa kasabasına kalebend olarak gönderilmesine sebep olan bu piyes büyük bir rağbet görerek 3 yıl zarfında İstanbul, İzmir ve Selanik'te 600 defaya yakın oynandı. Bu ilk piyesinin provaları yapıldığı sırada Gül Nihal 1875'i yazan Kemal, Kıbrıs'ta kaldığı 38 ay içinde de 4 piyes daha yazdı. Zavallı Çocuk 1873, Akif Bey 1874, Karabela 1910, Celaleddin Harzemşah 1875. Bu piyeslerin hepsi de dramdır. Vatan yahut Silistre ve Celaleddin Harzemşah vakalarını tarihi olaylardan alırlar. Piyes tekniğini bildiği muhakkak olmakla beraber Kemal'in piyesleri de tecrübesizliğinden dolayı teknik bakımdan zayıftırlar. Bu yönden en kuvvetli olan Gülnihal'dir. Bu piyes vakasının geliştirilmesi, entrik unsurunun çok iyi kullanılması ve karakterlerin çok canlı olarak verilebilmesi bakımından yazarın en başarılı tiyatro eseridir. İlk olduğu halde en tanınmış denemesi olan Vatan yahut Silistre, bütün başarısını devrin yurtseverlik ve kahramanlık duygularına karşı çok duyarlı olan şartlarından almıştır. Gerek vakalarını kuruşta ve gerekse karakterlerini yaratışta romantik dramın tesirinde bulunan yazarın son piyesi Celaleddin Harzemşah'ta bu tesir çok daha bellidir. Hugo'nun Cromwell adlı piyesi gibi yalnız okunmak için yazılmış olan bu 5 perdelik eser hem Orta Çağ tarihinden alınmış vakası hem karakterlerin yaratılışındaki aşırılık ve hem de sahne dilinden uzaklaşan konuşmalarındaki ifade şiddeti bakımından romantik dramın Tanzimat Tiyatrosu'ndaki ilk başarılı örneğidir. Tiyatroda eğlence ile sosyal faydayı birleştirerek onu faydalı bir eğlence diye tarif eden Kemal'in tiyatro hakkındaki düşüncelerini bazı makaleleri ile Cromwell'in ön sözüne nazire yazdığı gibi Celaleddin Harzemşah mukaddimesinden öğrenmek mümkündür. Tiyatro eserini edebiyatın en büyük kısmı sayan Kemal'in piyesleri aydınlar arasında büyük rağbet görerek Türkiye'de tiyatronun ciddiye alınmasında tesirli oldukları gibi bazı genç yazarların da doğrudan doğruya eserlerine tesir etmişlerdir. Bunlardan Zavallı Çocuk ile Ekrem'in Vuslat ve Abdülhak Hamid'in İçli Kız piyesleri arasında yakın bir tema ve vaka benzerliği göze çarpar. Celaleddin Harzemşah da Abdülhak Hamid'in tarihi piyese yönelişinde ve sahne dilinden uzaklaşmasında tesirli olmuştur. Vatan yahut Silistre'nin oynamasından birkaç gün evvel yine Osmanlı Tiyatrosu'nda Ahmet Mithat'ın 1872'de basılan Eyvah isimli bir drama oynandı. Bu dramın teması da Tanzimat Tiyatrosu'nun bazı ürünlerindeki sosyal muhtevaya uygundur. Bu muhteva ise batılılaşmanın aile çevresindeki tesirleri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin tenkidi ile ilgilidir. Şinasi'nin şair evlenmesinde tenkit edilen erkekle kadının birbiriyle tanışmadan evlenmeleri adetinden sonra Namık Kemal'in Zavallı Çocuk piyesinde gençlerin evlenmelerinde son sözü ana babanın söylemeleri adeti tenkit edildiği gibi Ahmet Mithat'ın bu ilk dramında da birden fazla kadınla evlenme adeti şiddetle tenkit edilmektedir. Bu bakımdan eser yobazların ağır hücumlarına uğradı ise de yazar Molière'in Papazları Yermesi'ndeki metotla hareket edip hücumlara aynı yıl Açık Baş 1875 adlı bir başka komedisiyle karşılık vererek bu sefer halkın dini duygularını kötüye kullanan softalara daha büyük bir şiddetle saldırdı. Ahmet Mithat'ın adı bilinen piyeslerinden sayısı 12'yi bulmakta ise de ancak 7'si basılmıştır. Bunlardan insan haklarını ve Avrupa'daki sınıf mücadelelerini kendisine konu yapan Aslı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti 1875 başarısız bir dramdır. 1883'te yayımlanan Çerkez Özdenler piyesinin kapağında milli dram terimi ve hem tiyatroda oynanmak hem de roman gibi okunmak üzere yazılmıştır, kaydı vardır. Milli dram terimi piyesin vakası Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlıklarından olan Çerkezlerin yaşayış tarzlarını ve ahlaki inançlarını belirttiği için kullanılmıştır. Aynı zamanda roman gibi okunmak için yazılmış olması da devrin siyasi şartlarındaki ağır baskı ile ilgilidir. Fürsi Kadim'de Bir Facia yahut Siyavuş 1883 piyesi konusunu eski İran tarihinden alan dört perdelik bir dram olarak yazılmıştır. İkinci Abdülhamit devrinde ciddi tiyatro eserlerinin oynanmasına imkan bulunmayışı karşısında bu devirde oynanmak için yazılan eserler genel olarak müzikli, danslı yani sadece eğlendirici piyeslerdir. Daha çok operet ve müzikal tekniğine kaçan bu piyeslerin gördükleri rağbet karşısında Ahmet Mithat bu tarzı da denemiş ve Çengi yahut Daniş Çelebi 1883 ve Ziba basılmamış gibi piyeslerde yazmıştır. Bunlardan başka Gönül adlı hikayesini Hükmü Dil 1884 adı ile piyes haline getirmiş ve kardeşi Mehmet Cevdet ile Zuhuri Osmaniyan 1879 adlı ve yine tarihi konuda bir piyeste yazmıştır.